Ayrım 30, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 279. Şasaşan'ı uçakla Rodezya sınırı yakınındaki Messina'ya götürdü. Oradaki bakır madeninin ortaklarındandı. Uçak küçük alana indiği sırada madenden gönderilmiş olan bir kamyonet de onları bekliyordu. Şan eşyalarını taşıtın arkasına attı. Şasa da direksiyona geçti. Aslında uçağı da sınırı aşarak Salisbury'ye inebilirdi ama bunu yapmamıştı. Şan'ın sınırı yürüyerek aşmasını istiyordu. Bu hem bir simge hem de bir ders olacaktı. Oğluyla bağlarını da temizce kesinlikle koparacaktı böylece. Limpopo üzerindeki köprüye doğru giderlerken Şan sanki havadan söz ediyorlarmış gibi ''Ne yapacağıma karar verdim'' dedi. ''Rodezya, Kenya ya da Mozambik'teki safari şirketlerinden birine gireceğim. Çıraklık devresi sona erince de kendim bir şirket kuracağım. Bu iş insana bir servet kazandırır. Dünyanın en şahane hayatı bu bence. Düşünün, her gün avlanacaksınız.'' Şaso humurdandı. ''Duyduklarımdan anladığıma göre sen bir hafta bile kadınsız kalamazsın.'' ''Benim için endişelenmeyin baba.'' ''Bol bol aşkla yapacağım. Çünkü müşterilerin çoğu yaşlı ve zengin adamlar. Yanlarında yeni genç karılarını ya da kızlarını getiriyorlar.'' ''Tanrım, sende ahlak kavramı bile yok. Bunu bir kompliman olarak alabilir miyim efendim? Safari şirketini hangi parayla açacaksın?'' Şan şaşırdı. ''Siz Afrika'nın en zengin insanlarından birisiniz. Düşünün, istediğiniz zaman bedava avlanabileceksiniz baba. Bu da anlaşmamızın bir şartı olur.'' Şahsa istememesine rağmen bir an bu işi düşündü. Sonra da kendi kendine kahretsin dedi. Ben bir iblis yavrusu yaratmışım. Onu idama mahkum eden yargıca eski bir araba bile satabilir bu çocuk. Sonra sert bir sesle durumu anlamıyorsun Şan diye söylendi. Bu seninle benim için yolun sonu demek. Köprüye varmışlardı. Şasa kamyoneti sınır karakolunun yakınında durdurdu. Şan inerek bavullarını aldı, sonra da Şasa'nın yanındaki açık pencereye geldi. ''Hayır baba, biz hiçbir zaman yolun sonuna erişmeyeceğiz. Ben sizin parçanızım ve sizi aramızdaki bağı koparamayacak kadar çok seviyorum. Bu dünyada tek sevdiğim insan da sizsiniz.'' Şasa oğlunun yalan söyleyip söylemediğini anlamak için onun yüzüne dikkatle baktı. Sonra da bütün kararlarına rağmen dayanamayarak uzandı, Şan'ı kucakladı. Elini cebine sokarak daha önce hazırladığı mektupları ve deste deste parayı çıkardı. Şan'ı 5 parasız göndermek niyetine rağmen bunları yine de yanına almıştı. ''Kendine bir iş buluncaya kadar bu parayla idare edersin.'' sesi sertti. ''Bu mektupları da Salisbury'de bazı kimselere yazdım. Onlar sana yardım edebilirler.'' Şan para ve mektupları kayıtsızca cebine sokarak ''Teşekkür ederim baba'' dedi. ''Ben buna layık değilim.'' Şasa başını salladı. ''Doğru, hiç layık değilsin. Ama bu bakımdan fazla kaygılanma. Sana bir daha para verecek değilim. Artık her şey sona erdi Şan. Sana şimdi mirasının ilk ve son taksidini verdim.'' Şan gülümsedi. Şasa bütün o kanıtlara rağmen yine de oğlunun tümüyle kötü olamayacağını düşündü. ''Size yazacağım baba. Bakın, göreceksiniz, ileride bir gün bu olanlara güleceğiz. Tekrar kavuştuğumuz zaman.'' Şan sınırı geçerek gümrük kulübesine girdi. Şasa o zaman dayanılamayacak bir duygunun ağırlığı altında ezildi. Bunca yıl oğlunu sevmiş, ona özen göstermişti. Şimdi her şey böyle mi sona erecekti? Şasa Isabella'nın peltek peltek konuşmaktan pek çabuk kurtulduğunu düşünerek gülüyordu. Isabella, Rustenberg Kız Lisesi'ne girdikten 2 hafta sonra küçük kibar bir hanım gibi konuşmaya ve davranmaya başlamıştı. Ancak babasından bir şey koparmaya çalışırken peltek konuşuyor, alt dudağını sarkıtıyordu, şimdi olduğu gibi. Isabella, Şasa'nın koltuğunun dirsek dayama yerine ilişmiş, şarkı söyler gibi... ''Benim babam başka kızlarınkinden çok daha yakışıklı.'' diyordu. ''O dünyanın en iyi, en şefkatli babası.'' ''Benim Isabella'm da dünyanın en kurnaz kızı. Henüz 14'ünde.'' Isabella düzeltti. ''15'imdeyim.'' ''14,5.'' Kız ısrar etti. ''Hemen hemen 15.'' ''15 yaşına henüz basmamış olan kızım benim için çok değerli. Onun gece ondan sonra evden ayrılmasına izin veremem. Oraya nasıl gideceksin, neyle döneceksin? Annenin seni gece yarılarına kadar beklemesini isteyemezsin, öyle değil mi? Ben de o gece Johannesburg'da olacağım.
Stefan beni götürüp getirebilir.
Şasa hemen sordu. Stefan mi? O da kim?
Annemin yeni şoförü. Çok iyi ve güvenilir bir insan. Annem öyle diyor.
Şasa Tara'nın bir şoför tutmuş olduğunun farkında bile değildi. Karısı her zaman arabasını kendi kullanırdı. Tara o eski Packard'ın Sundi'de iyice bozulduğunu söylemiş, Şasa da karısının yeni bir station alması için ısrar etmişti. Herhalde Tara şoförü de o zaman tutmuştu. Bunu bana sorması gerekirdi diye düşündü. Ama son yıllarda birbirlerinden öyle uzaklaşmışlardı ki böyle şeylerden pek ender söz ediyorlardı.
Şasa pekala dedi, Stefan'la gidebilirsin.
Ah sevgili babacığım,
Isabella sevinçle Şasa'yı öptü. Sonra birdenbire üzüntülü bir tavır takındı.
Ah babacığım.
Şasa güldüğünü belli etmemek için arkasına yaslandı.
Yine ne oldu?
Patty ile Leonora'ya yeni elbiseler alıyorlar. Ben pek kılıksız olacağım.
Kılıksız olacaksın öyle mi? Ah işte buna izin veremeyiz.
Isabella babasının boynuna atıldı. Yani bana da yeni bir elbise alınacak mı?
Yaklaşan bir arabanın motor homurtusunu duyarak yerinden fırladı.
Annem de geldi. Ona şimdi partiden ve yeni elbiseden söz edebiliriz değil mi babacığım?
Station kapıda durarak yeni şoför indi. Uçuk gri üniforma ve kasket giymişti. Uzun boylu, geniş omuzlu, etkileyici bir adamdı. Arka kapıyı açtı. Tara arabadan inerken adamın koluna hafifçe vurdu. Tara'nın bu fazla dostça davranışı Şasa'yı sinirlendirdi. Karısı hizmetkarlara hep böyle davranıyordu.
Tara ön basamaklardan çıktı. Şasa artık onu göremiyordu. Şoför tekrar arabaya binerek garajlara doğru ilerledi. Tam çalışma odasının penceresi altından geçerken başını kaldırarak yukarı baktı. Kasketi yüzünü yarı yarıya gizliyordu. Ama başını tutuşu ve çenesinin biçimi Şasa'ya pek yabancı gelmedi. Ancak adamı nerede gördüğünü hatırlayamıyordu. Isabella tatlı bir sesle bağırdı.
''Ah anneciğim, babamla ikimiz size bir şey söyleyeceğiz.''
Şasa pencereden döndü. Tara'nın Isabella'yı şımartmakla ilgili suçlamalarını dinlemeye hazırlandı.
Tara ile Moses Gama kapa geldiklerinden beri önemli bir sorun üzerinde çalışıyorlardı. Şasa'nın parlamentodaki bürosunun gizli kapısı bütün sorunların çözümlenmesini sağladı. Moses'in parlamentoya girmesi çok kolaydı. Kucağında çeşitli paketlerle Tara'yı izliyordu. Hepsi o kadar. Kapıda nöbetçi yoktu. İmzalanması gereken bir defter de yoktu. Belki bir yabancıdan ziyaretçilere verilen izin belgesini göstermesini isterlerdi. Ama Tara bakan karısı olduğu için saygıyla karşılanıyordu. İçeriye girerken zaman zaman durup kapıcıyla konuşuyor, ona ailesini soruyordu. Moses'i her zaman birlikte getirmiyor, ancak Şasa'yla karşılaşma tehlikesi olmadığı zaman onu içeri sokuyordu. Artık herkes kadının şoförünü koridorlarda görmeye alışmıştı. Şasa'nın dairesine vardıkları zaman Tara Moses'e paketleri iç odaya götürmesini emrediyor, sonra da durarak Şasa'nın sekreteriyle ahbaplık ediyordu. Moses Şasa'nın odasından eli boş çıktığı zaman da ona ''Teşekkür ederim Stefan'' diyordu. ''Artık aşağıya inebilirsin. Arabayı 11'de istiyorum. Lütfen onu ön kapıya getir ve beni bekle.''
Moses o zaman ana merdivenlerden aşağıya iniyor, bakanlarla karşılaştığı zaman saygıyla yana çekiliyordu. Hatta bir keresinde zencilerin baş düşmanı Fairward'ın yanından bile geçti.
Tara ile Moses henüz Şasa'nın odasında uzun süre kalma sorununu çözümleyememişlerdi. Moses içeride ancak paketleri bırakabilecek kadar kalabiliyordu. Bunu uzatması ya da Tara ile odaya girerek kapıyı kapatması imkansızdı. Şasa'nın sekreteri Tricia dikkatli, gözünden hiçbir şey kaçmayan bir kızdı. Şasa'ya da çok sadıktı. Moses son hazırlıkları Tara'ya bırakması gerekeceğini düşünmeye başladığı sırada kadın o gizli kapıyı öğrendi. Moses'e koşarak boşuna kaygılanmışız diyerek güldü. Aslında çok kolaymış.
Şasa Gary ile birlikte Honey madenine uçtuğu zaman Tara'da bir deneme yapmak için Moses'le parlamentoya gitti. Moses paketleri iç odaya bıraktıktan sonra Tara Tricia'nın önünde adamı savdı.
Arabaya çok sonra ihtiyacım olacak Stefan. Öğle yemeğini babamla yiyeceğim.
Moses dışarı çıkarken de Tricia'ya döndü.
Birkaç mektup yazmam gerekiyor. Kocamın bürosunu kullanacağım. Lütfen beni rahatsız etmelerini engelle.
Tricia durakladı. Şasa'nın masasının ve çekmecelerinin karıştırılmasından hiç hoşlanmadığını biliyordu. Ama Tara'yı engellemesi de imkansızdı. Kadın içeri girdikten sonra kapıyı sıkıca kilitledi. Artık sekreteri buna da alıştırıyordu. Gizli kapı vuruldu. Tara koşup kapıyı açtı. Moses içeri süzüldü. Kapı kapanırken genç kadın heyecanla ona döndü.
İki kapı da kilitli diyerek adama sarıldı. Ah Moses, çok zaman oldu.
Sık sık beraberdiler ama pek baş başa kalamıyorlardı. Moses'e iyice sokuldu.
Moses şimdi olmaz diye fısıldadı. İşimiz var.
Tara istemeye istemeye kollarını adamın boynundan çözdü. Moses usulca perdeleri kapatarak ceketini çıkardı. Şasa'nın masasındaki lambayı yaktı. Sonra dolabın önünde durdu. Üzerindeki bronz heykelciyi yazı masasına kaldırarak üst kapağı açtı. Antika dolabın içine Şasa'nın artık raflara sığmayan kitapları konmuştu. Bu beklenmedik engel Moses'i sinirlendirdi. Sonra Tara'ya fısıltıyla ''Bana yardım etmelisin'' dedi. Dolaptaki kitapları çıkarmaya başladılar. Moses kadını uyardı. ''Kitapların sırasını bozma. Her şeyi bulduğumuz gibi bırakmalıyız.'' Kitapları halının üzerine dizdiler. Moses aletleri ver diye emretti. Aletler ceketinin cebindeydi. Tara aletleri getirdi.
''Lütfen gürültü etme.'' diyerek ön kapıya koşup dışarıyı dinledi.
Tricia daktilo makinesinde yazı yazıyordu. Tara Moses'in yanına döndü. Moses çekmeceleri çıkarmış, gerideki eski görünüşlü vidaları açıyordu. Sonra gizli gözlerden ilki ortaya çıktı. Bunun içinde macuna benzeyen dikdörtgen parçalar vardı. Üzerlerine yarı saydam yağlı kağıt yapıştırılmış, etiketlere Rusça bir şeyler yazılmıştı. Zararsız gibi gözüken bu şeyler aslında plastik patlayıcıydı. Gizli gözde bunlardan 30 parça vardı. Moses patlayıcıları gözden geçirdikten sonra ilk gözü kapattı. Bu sefer ortadakini gizleyen tahtanın vidalarını söktü. Ortadaki gizli gözde de çeşitli patlayıcılar vardı, patlatıcılar da. Tara Moses'in anlattıklarını dinlerken birdenbire gerçeği kavradı. O ana kadar yaptıklarını hep soyut bir biçimde düşünmüştü. Ama şimdi karşısında şiddetli ölüm araçları vardı. Bütün bu masum görünüşlü paketler ve kutular uyuyan bir mamba kadar tehlikeliydi.
Tara Moses diye fısıldadı. Kimse ölmeyecek değil mi? Hiçbir insanın canına kıyılmayacak demiştin.
Bu konuyu tartıştık.
Moses'in yüzünde Tara'yı aşağı gördüğünü belirten soğuk bir ifade vardı.
Kadın utandı. Beni affet.
Moses onu aldırmayarak üçüncü gözü de açtı. Burada otomatik bir tabanca ve şarjörler duruyordu. Silahın etrafındaki pamukları çıkardı ve Tara'ya emretti.
Öbür paketi de getir.
Tara onun cebinden aldığı paketi de uzattı. Moses bunu tabancanın yanına yerleştirdi. Paketin içinde ileride kullanacağı şeyler ayrıca bisküvi, konserve, sebze ve et de vardı.
Sana daha lezzetli şeyler hazırlamama izin verseydin Moses.
Moses bu sıkıntı iki gün sürecek dedi.
Tara o zaman onun rahatına hiç düşkün olmadığını hatırladı.
Moses tahtayı yerine taktı. Tamam, şimdi kitapları ver.
Bunları bulduğu sırayla dolaba yerleştirdi. Kapağı kapayarak bronz heykelciyi de yerine koydu. Sonra ayağa kalkıp dikkatle çevresine bakındı.
Saklanacak bir yer bulmalıyım.
Tara perdenin arkası diye önerdi.
Moses başını salladı. Yeni bir fikir değil ama işe yarar.
İşlemeli brokardan yapılmış büzgülü perdeler yere kadar iniyordu. Moses gizli kapıyı işaret etti.
Oranın anahtarı bana lazım olacak.
Tara elimden geleni diye başladı ama kapı vurulduğu için sustu.
Moses kadının paniğe kapılacağını sanarak onu sakinleştirmek amacıyla kolunu sıktı.
Tara sakin sakin kimsiniz diye seslendi.
Tricia saygıyla cevap verdi.
Benim Bayan Courtney, saat 1 yemeğe çıkıyorum.
Evet çıkabilirsin Tricia, benim biraz daha işim var. Mektuplar tamamlanınca gideceğim, kapıyı da kilitlerim.
Dış kapının kapandığını duydular. Moses Tara'nın kolunu bıraktı. Gidip kızın çekmecelerini ara, bakalım onda arka kapının anahtarı var mı? Tara bir iki dakika sonra elinde küçük bir deste anahtarla döndü. Anahtarları kilide sokarak denedi. Bunlardan üçüncüsü kilide uydu.
Tamam, anahtarın üzerinde seri numarası var.
Numarayı Şahsa'nın not defterine yazdı. Sonra o sayfayı koparıp aldı. Anahtarları Tricia'nın çekmecesine koyacağım. Tara tekrar döndüğü zaman Moses ceketini giyiyordu ama kadın ön kapıyı yine de kilitledi.
Şimdi bana binanın planı gerekiyor Tara. Bunu Tricia'dan alabilirsin.
Tara peki ama nasıl diye sordu. Kıza ne bahane uyduracağım?
Moses tavandaki avizeyi işaret etti.
Buradaki ışıkları değiştirmek istediğini söyle. Bana bu bölümdeki elektrik tesisatını, kabloları, aptiklerin yerlerini gösteren bir plan gerekiyor de.
Tara başını salladı.
Evet, bunu yapabilirim.
İyi, şimdilik burada işimiz bitti. Artık gidebiliriz.
Acele etmemize gerek yok ki Moses. Tricia ancak bir saat sonra döner.
Moses başını eğerek ona baktı.
Tara'ya bir an erkeğin siyah gözlerinde tiksinti dolu bir ifade belirip kaybolmuş gibi geldi. Ama buna inanmak niyetinde değildi. Adama sokularak yüzünü onun göğsüne gömdü.
Moses kendisine sıkıca sarıldığı zaman da yanılmış olduğunu düşündü. Moses'in kendince ona hala aşık olduğuna inandı.
Her geçen gün yakalanma tehlikesini arttırıyordu. İkisi de farkındaydılar bunun. Tara Moses'e sık sık ''Şasa seni tanımasın'' diyordu. ''Onunla karşılaşmanızı engellemek gitgide zorlaşıyor. Birkaç gün önce bana yeni şoförümü sordu.''
Isabella'nın bencilliği yüzünden babasının dikkatini yeni şoföre çektiği anlaşılıyordu. Tara'nın içinden kızını bir güzel dövmek geliyordu. Ama o zaman da Isabella şoförün önemli biri olduğunu düşünmeye başlayabilirdi. Bu yüzden Tara kızına hiçbir şey söylemedi. Yine bir gün Moses'e ısrarla ''Şasa seni tanıyabilir mi?'' diye sordu. Moses düşündü. ''Onunla uzun yıllar önce karşılaştık. Savaştan önce. Çocuktu o.''
Başını salladı.
''Uzak bir yerde oldu her şey. Şartlar da çok farklıydı. Bir süre için Şasa'yla dost olduk.''
İçini çekti.
''Kocanın dava sırasında gizli servisin raporlarını okuduğundan eminim. Ama aranılan ihtilalcinin çocukluk arkadaşı olduğunu anlayıp anlamadığını bilmiyorum. Gerekeni elden geldiği kadar çabuk yapmalıyız.''
Tara sıkıntıyla dudağını ısırdı. Şasa son 5 yıl her hafta sonunu kent dışında bir yerde geçiriyordu. ''Ama şimdi ben onun gitmesini istiyorum. O ise Veltevreden'den bir gün bile ayrılmıyor.'' Önce şu lanet olasıca polo maçları, sonra da İngiltere Başbakanı Harold Macmillan ülkeyi ziyaret edecek. Şasa en erken ayın sonunda buradan ayrılacak. Arabada Tara konuşurken Moses'in dikiz aynasındaki kara çehresini inceliyordu.
Adam usulca ikisi de tehlikeli diye mırıldandı. Her şeyi ertelemek de, acele etmek de, en uygun anı seçmeliyiz.
Doğru.
Şu polo maçları ne zaman yapılacak?
İlki cuma günü öğleden sonra.
Kocan da oynayacak mı?
Takım daha açıklanmadı ama onun oynayacağı hemen hemen kesin. Hatta onu kaptan olarak seçebilirler.
Seçmeseler bile ev sahipliğini kocan yapıyor. Onun için de oyun sahasında olmak zorunda.
Tara evet diye başını salladı.
Cuma. Böylece bütün hafta sonu çalışabilirim.
Moses kararını verdi.
Bu işi o zaman yaparız.
Tara bir an çaresizlik duydu. Sanki bataklığa düşmüştü de boğuluyordu. Ama artık kurtuluş yoktu. Her şeyi kabul etmek zorundaydı. Moses o sırada arabayı durdurdu. İşte oradalar, durakta. Sesi heyecanından belli belirsiz titriyordu. Miriam'la Benjamin duraktaydılar. Tara el sallayınca çocuk koşarak karşıya geçti. Miriam ise duraktaki otobüse bindi. Taşıt köşeyi dönünceye kadar arka pencereden bir süre onlara baktı. Tara ne şahane çocuk değil mi diye bağırdı. Soluğu kesilmiş gibiydi. Bizim oğlumuz o Moses, güzel oğlumuz. Benjamin arabanın ön kapısını açarak Moses'in yanına atladı. Başını kaldırarak babasına mutlulukla gülümsedi. Moses çocuğa bir an sarıldı. Sonra Tara da arkadan uzanarak Benjamin'i öptü. Kalabalık sokakta daha fazlasını yapması imkansızdı. Çocuk büyürken ilişkileri de gitgide zorlaşıyordu. Benjamin hala Miriam Afrika'nın kendi annesi olduğuna inanıyordu. Ama hemen hemen 6 yaşındaydı artık, çok zeki ve hassastı. Tara Benjamin'in üçü arasında özel bir ilişki olduğunu sezmeye başladığını biliyordu. Çocuğa Tara ile Moses'in Afrikalıların aile dostları olduğu söylenmişti. Ama herhalde Benjamin bu gizli buluşmaların fazla heyecanlı geçtiğinin de farkındaydı. Moses, Tara ve Benjamin deniz kıyısında piknik yaptılar o gün. Çocuk kumsalda deniz kabukları toplarken kadınla adam da onu seyrettiler. Tara çok mutluydu. Bu hali ancak Moses konuşuncaya kadar devam etti. ''İşte biz bu uğurda çabalıyoruz.'' dedi Moses. ''Bu ülkede herkesin onuruyla yaşaması ve mutlu olması için.'' Tara ''Evet Moses.'' diye fısıldadı. ''Bu her şeye değer.'' Tara heyecanla içini çekti. ''Ah evet, evet.''
''Bunun için de mutsuzluğumuzun nedeninin ortadan kalkması gerekiyor.''
Moses'in sesi sertleşmişti.
''Bunu şimdiye kadar senden sakladım. Ama Fairford'un ölmesi şart. O zalim yardımcıları da onunla birlikte ortadan kalkacak. Kader beni Fairford'un celladı olarak seçti. Onun yerini alacak aday da benim.''
Tara bembeyaz kesildi. Şok geçirdiği için bir şey söyleyemedi. Moses kendinden beklenmeyecek tuhaf bir şefkatle onun elini tuttu.
''Bunu sen, ben ve çocuk için yapacağım. Benjamin'in bizimle birlikte özgürlük güneşinde yaşayabilmesi için.''
Tara konuşmak istediyse de yine sesi çıkmadı. Moses sabırla bekledi sonunda. ''Moses, bana söz vermiştin.'' diyebildi.
Moses başını salladı. ''Hayır, sen kendi kendini buna inandırdın. Ben de seni düş kırıklığına uğratmanın zamanı olmadığını düşündüm.''
''Ah Tanrım!''
Tara durumu sonunda iyice kavrayabilmişti.
''Senin boş binayı sembolik bir hareket olarak havaya uçuracağını sanıyordum. Ama sen başından beri...''
Cümleyi tamamlayamayarak sustu. Moses de ona yanıldığını söylemedi.
''Moses, kocam Shasa, o da Fairworth'la beraber olacak.''
''Moses, o senin kocan mı?'' diye sordu. ''Shasa da onlardan biri değil mi? Düşmanlardan biri.''
Tara bu sözün doğruluğunu kabul ettiğini belirtmek için başını önüne eğdi. Sonra tekrar telaşlandı.
''Babam, o da parlamentoda olacak.''
''Kocan ve baban eski hayatının parçaları. Sen o hayatı geride bıraktın. Şimdi ben senin hem baban hem de kocanım Tara. Ve bu savaş da senin yeni hayatın.''
Kadın yalvardı. ''Moses, onları kurtarmamız imkansız mı?''
Moses konuşmadı. Tara sorusunun cevabını onun gözlerinden okudu. İki eliyle yüzünü örterek ağlamaya başladı. Benjamin kıyıda neşeyle bağırıyor. Moses ifadesiz bir suratla kımıldamadan oturuyordu. Bir süre sonra Tara başını kaldırdı. Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi.
''Çok üzgünüm Moses.'' diye fısıldadı. ''Zayıflık ettim. Yalvarırım beni affet. Babam için üzülmüştüm ama artık güçlendim. Benden her istediğini yapmaya da hazırım.''
Tara cuma günü usulca polo sahasından kaçarak Moses'i yine parlamentoya götürdü. Tricia ön odada masasının başında oturmuş tırnaklarını boyuyordu. Tara içeri girince şaşırdı. Suçlu suçlu kendini temize çıkarmaya çalıştı.
''Bay Courtney'in bıraktığı bütün mektupları yazdım. Bugün hiç iş yok. Bu gece gezmeye gideceğim. Onun için tırnaklarımı...''
Tara... ''Perde için örnekler getirdim.'' diye açıkladı. ''Yeni lambaları taktığımız zaman perdeleri de değiştirmek istiyorum. Şahsaya sürpriz yapacağım. Onun için bundan Şahsaya sakın söz etme.''
''Tabii yetmem Bayan Courtney.
Yeni renklerle ilgileneceğim. Herhalde 6'ya kadar burada kalırım.
Madem işini bitirdin, neden erken çıkmıyorsun? Telefon ederlerse ben cevap veririm.''
Tricia yarım ağızda itiraz etti. ''Ama olur mu?'' ''Tara haydi git artık.'' diye emretti. ''Ben kaleyi savunurum. Güzel bir akşam geçirmeni dilerim, eğlenmene bak.''
''Çok iyisiniz Bayan Courtney, gerçekten.''
Tara Moses'e bakmadan emir verdi. ''Stephen, bu örnekleri al, içerideki kanepeye bırak.'' Tricia masasını telaşla toplayarak kapıya gidinceye kadar bekledi.
''Kız, çok iyi bir hafta sonu geçirmenizi dilerim Bayan Courtney.'' dedi. ''Çok çok teşekkür ederim.''
Tara sekreterin arkasından kapıyı kilitleyerek çabucak iç odaya geçti. ''Şansımız yardım etti.'' diye fısıldadı.
''Moses, kızın uzaklaşmasını bekleyelim.'' dedi. Kanepede yan yana oturdular.
Tara'nın mutsuz ve sinirli bir hali vardı ama uzun bir süre konuşmadı. Sonra birdenbire
''Moses'' deyiverdi. ''Babam ve Shasa.''
''Evet.''
Moses'in sesi sıkıntılıydı. Tara kararsızca durakladı. Ellerini sinirli sinirli ovuşturuyordu.
''Adam evet.'' diye ısrar etti.
Tara içini çekti. ''Hayır, sen haklısın. Bunun yapılması gerekiyor. Güçlü olmalıyım.''
Moses, evet güçlü olmalısın diyerek başını salladı. Haydi artık git, ben de işimi yapayım.
Tara ayağa kalktı.
Moses, lütfen beni öp.
Daha sonra erkeğin kollarından sıyrılarak ekledi.
Şansın açık olsun.
Dışarı çıkarak kapıyı kilitledi. Yüzünden bütün kanı çekilmişti. Başı dönüyor, burnuna felaket kokusu geliyordu.
30. ayrımın sonu. Sayfa 290.